Ayrım 8. Garip Bülbül, Neşet Ertaş, Hayatı, Sanatı, Eserleri 2, Erol Parlak, sayfa 92. Üretici, türkü yakıcısı Neşet Ertaş. Neşet Ertaş'ın kültürel profilini oluşturan en önemli yanlarından birisi, onun üretici türkü yakıcısı kimliğidir. Anadolu halk kültürünü, sanat geleneğini, edebiyatını ve Türkmen dilini iyi bilmesi ve halkın duygularını iyi tanıması nedeniyle Ertaş, ülkemiz müzik kültürünün en seçkin örnekleri arasında yer almış, birbirinden değerli çok sayıda eser üreten bir türkü yakıcısı olmuştur. Daha çocukluk yıllarında başlayıp günümüze kadar 60-65 yıl gibi uzun bir süreçte kesintisiz olarak sürdürdüğü yaratıcı yanı ile ürettiği eserler ve bağlı olarak sanatının derinliği, Ertaş'ı sanat dünyasına farklı bir kategoriye oturtmuştur. Yaratıcı beyin ve dehalık konusunda çalışmalar yapan, ilgili bilim dallarına mensup uzmanlar, bilimsel çalışmalar sonucu gelişen çeşitli bakış açıları ve yaklaşımlar yoluyla konuya ışık tutmaktadır. Biz bunlar içerisinden birkaç temel yaklaşım model olarak Ertaş'ın özelinde onun yaratıcı yönüyle ilgili çıkarımlar yapacağız. Yaratıcılığın boyutsal bir özellik değil, daha çok seyrek rastlanan, yüksek yetenekli, kendine özgü ve olağan dışı az sayıdaki bireyde bulunan süreksiz bir özellik ya da özellikler bütünü olduğunu belirten Andreasen, bu bakımdan yaratıcılığın Tanrı'nın bağışladığı ya da mucizeye yakın bir biyolojik veya sosyal bir rastlantı sonucu meydana gelen bir armağan olduğunu söylemektedir. Sıra dışı yaratıcılığa sahip olanların, sıradan olanların başaramayacağı şekilleri görüp düşünmelerine olanak sağlayan, serbest çağrışımlar yaratabilen ender rastlanır beyinlerle ödüllendirilebildiklerini de belirten Andreasen, bu tip insanların genelde zaman içinde kendiliğinden ortaya çıkmadıklarını vurgulamaktadır. Tarihin belli dönemlerinde bu tip yaratıcılığa sahip çalışma ve fikirlerin çok az yer aldığını, kimi dönemlerde insanın yaratıcı ruhunun sanki dizginlerinden kopmuşçasına koşmaya başladığında altını çizen Andreasen, bu durumu bir anda ortaya çıkan insanlar, yaratıcılıkta insan zihni ve beyninin ulaşabileceği en yüksek noktalara ulaşır. Andreasen, Nancy C., Yaratıcı Beyin, Deha'nın Nörobilimi, Arkadaş Yayın Evi, Ankara 2009 sözleriyle belirtmektedir. Andreasen'in ortaya koyduğu bu yaklaşımlar göz önüne alındığında uzun bir tarihsel süreç içerisinde belli bir seyirde akıp gelen ve yalnızca kendisinin de bağlı olduğu sanat geleneğinde değil, aynı zamanda Anadolu müziği içerisinde adeta birdenbire ortaya çıkarak kısa sürede ülkeye mal olmuş değerli varlığı ile tarihi bir sima özelliğini kazanmış Neşet Ertaş'ın sergilediği profil, bu yaklaşıma konu olan özellikleri yapısında barındırmaktadır. Daha duyulmaya başladığı ilk günden başlayarak alanındaki dönemin icracılarını aşan ustalık düzeyi, müzik anlayışı ve üzerinden 60 yıl geçmesine karşın çözülememiş, aşılamamış, yaratım gücü ve eserleri ile sonraki her dönem içerisinde benimsenmişliği ve hem bu benimsenmenin alandaki yaygınlığı hem de vazgeçilmezliği gibi göstergeler, Ertaş'ın olağanüstü bir yeteneği, beyni ve yaratıcılığı olduğu konusunda somut sonuçlarıdır. Onda can bulan ve üstün yaratım çizgileri taşıyan bu olağanüstü yetenek ve yaratıcı kişilik, eşsiz sanatının ve benzersiz üretimlerinin de ana kaynaklarındandır. İnsan beyninin nasıl bir yaratıcı süreçten geçerek bir müzik eseri ya da denklem yarattığının üzerinde düşünülmesi gereken en büyüleyici sorulardan birisi olduğunu belirten Andreasen'a göre, yaratıcılık, birey, süreç, ürün olarak üç bileşenden oluşup bu bileşenler doğrusal yinelemeli ya da yalnızca gizemli bir şekilde bir araya gelebilir. Andreasen 2009-22. Sanat yolunda kendine özgü bir birey olup yarım yüzyılı aşan uzun bir süreçte olağanüstü ürünler ortaya koyabilme başarısını göstermiş Ertaş'ın, doğal oluşum, doğanın kendisini üretmesi ya da bir başka deyişle doğal doğurganlık olgusu içerisinde açıklanabilecek yaratıcılığı da bu sürecin birebir örneğini yansıtmaktadır. Başta semavi dinler olmak üzere dünyadaki inanç ve felsefeler Neredeyse her bir noktası akıl almaz gizemler, kusursuz güzellikler ve sırlarla dolu doğa ile olağanüstü yaratıcının arasındaki güçlü bağın varlığından söz ederler. Kainat gibi bir mükemmelliği yaratan Tanrı'nın yaratıcılık ve özelliğini az sayıdaki insana bahşettiği, böylece yaratıcılık özelliğinin dünyada en az bulunan özellik olduğuna inanılır. Bu nedenle de yaratıcılığı üst düzeyde olanlar için yaratıcılığın en üst sınırı olan ilahi, tanrısal yetenek benzetmesi kullanılır. Anadolu'da da akıl, yetenek, beceri ve bunun gibi temel olgular Allah hak vergisi deyimiyle dile getirilmekte olup, yeteneği ve buna dayalı başarısı için övülenler de bu anlayış ve görüş içerisinde hakka şükür ifadesini dile getirirler. Kendini sürekli bir biçimde üreterek var edebilen ve yenileyebilen doğurganlık özelliği nedeniyle de doğa ana olarak adlandırılan tabiatın, Tanrı'nın yaratıcı insanlara özgün şekillerde algılayıp düşünebilmeleri için tasarlanmış, sıra dışı beyinler verdiği bir gerçektir. Bu nedenle üretken insanlarda görülen yaratıcı yönün doğadan gelen ve kuşaklar arası aktarılan kalıtsal bir yatkınlık özelliği olduğu düşüncesi de akla uygundur. Bedenen doğanın parçası olan insanoğlu yaratım sürecinde ruhen de kaynağını doğadan alan etkileşimler yoluyla kendisini doğanın yönlendirmesine bırakarak duygulanım anı ya da anları yaşar ve böylelikle üretimlerde bulunur. Bir yönüyle aslında istem dışı gelişerek ilerleyen bu süreçte yaratılan özün olgunlaşma süreci başlar ve sonunda ürün tamamlanarak biçimlenir. Her sanatçıda farklı bir akış izleyen bu süreç sonrası gelişen ürün her ne kadar kişinin kendisindenmiş gibi görünse de aslında doğanın malı olup doğanın insan ruhunda belirmiş bir biçimi ve dile gelişidir. Bu yönüyle bir eser ne kadar doğal ise o denli güzel, vazgeçilmez ve uzun ömürlüdür. Çünkü doğa kusursuz güzelliğin, vazgeçilmezliğin ve sonsuzluğun ta kendisidir. Anadolu coğrafyasının dünyada eşine az rastlanır bir doğası vardır. Üzerinde yaşayan farklı ırk, dil, din ve geleneklere sahip çok sayıda insan topluluklarının iç içe geçip kaynaştığı bereketli topraklar, birçok alanda olduğu gibi sanatla uğraşanlar için de adeta cennet niteliğinde olup sınırsız olanaklar sunar. Bu bağlamda Anadolu'nun kültürel ürünleri de tıpkı üzerine sayısız çeşitlikte türü barındıran florasına ait rengarenk çiçekler gibi bin bir çeşitliktedir. Anadolu'nun neresine giderse gidesin, karşılaşılan ortalama insan tipi, kendine özgün bir duyuma sahip, hoş bir şive ile konuşan, güzelliğe tutkun, duygu ve düşüncelerini deyimlerle özgü, sözlerle, şiirlerle, türkülerle ortaya koyan, çok sayıda hikaye, masal, küçük öykü, kıssalar ve bunun gibi sözlü kültür ürünlerini belleğinde gezdirerek bunları yolu yordamıyla anlatabilen, canlı, şen, esprili bir yapıdadır. Anadolu toprağının engin gönüllü, yanık yürekli topluluğu, abdallar soyundan gelen Neşet Ertaş da kendisinde can bulan, sevgi ve aşk dolu yüreğini, yüreğindeki güzelliğe ve gerçeğe olan bitmez tükenmez tutkusunu, ruhundaki duygu ve düşüncelerindeki derinliğin kaynağını Anadolu toprağı ve kültüründen alır. Bu nedenle onun Anadolu ile bütünleşmiş yarım asırdan fazla zamandır dimdik ayakta duran sanatını ve yarattığı eserlerini Anadolu'dan Anadolu müzik sanatında ondan ayrı düşünmek olanaksızdır. Kaynağını Anadolu'nun bereketli doğasından alan Ertaş'ın yaratım gücü ile Anadolu toprağı ve kültürü arasında köklü bir bağ vardır. Ruhunun derinliğinden gelen duygu, düşünce ve sezgilerle tıpkı bir arı gibi binbir çiçekten topladığı özleri inleyerek bal yapan, ürettiklerinde bir bülbül gibi içli avazlarla, feryatlarla dillendiren Ertaş, böylelikle kendisini var eden Anadolu toprağının doğasına onun dilinden yanıt vererek yeniden üretmiştir. Onun doğal yaratıcılığına dayalı ürettiği sözler, ezgiler de kendisini var eden bu olağanüstü doğanın bir parçası olarak kusursuz güzelliğe, vazgeçilmezliğe ve sonuçta ölümsüzlüğe kavuşmuş. Böylelikle Neşet Ertaş'ın sanatı doğallığın üst sınırına erişmiştir. bir yaratıcı birey ortaya çıktığında onun çevresel unsurlarından beslenmesi gerektiğini, ancak böylelikle gelişebileceğini vurgulayan Andreasen'in bu olguyu, doğa ne kadar önemlisiyse yaratıcılığın filizlenebilmesi için çevrede o kadar önemli, hatta gereklidir. Andreasen 2009-180 sözleriyle açıklamaktadır. Gerçekte Neşet Ertaş'ta da kendisini bezleyen özgün bir sosyo-kültürel çevre içerisinde biçim kazanmıştır. Ertaş kendisini üreten yegane çevre olarak gördüğü aşiretini özgünlük ve yaratıcılık temelinde şöyle tanımlar. Bizlere aşık derler, ozan derler, biz halk aşığıyız, halkın aşığıyız, üretenleriz, kaynak kişileriz. Kaynak kişi türkü üreten demektir. Biz halk için türkü üretiriz, türkü yakarız, türkü söyleriz. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Anadolu toprağının hak ve halk aşığı türkü üreticisi kaynak kişileri abdallar, bireylerin birbirini beslediği ve yeni düşüncelerin doğabileceği alanlar açan olağanüstü verimlilikte bir topluluktur. Öyle ki doğduğu günden başlayarak başta babası olmak üzere bağrında yetiştiği bu topluluğun bireyleriyle karşılıklı etkileşim içerisine girmiş Ertaş'ın manevi ve kültürel evrenini doğrudan etkileyerek biçimlendiren bu sosyal çevre, onun yaratıcılığını daha küçük yaşlardan beri tetikleyerek üretmeye itmiştir. Yaratıcı beynin tek başına gelişmesinin de zor olduğunu, her ne kadar yaratıcı sürecin yaratıcı bir ürünle sonuçlanabilmesi için yalnızlığın gerekli olsa da etkileşimin de zorunlu olduğunun altını çizen Andreasen, bu durumu, bu süreci tetikleyen asıl öge başkalarıyla etkileşim ve düşünce alışverişi içinde bulunmaktır. Andreasen 2009/163 sözleriyle saptamaktadır. Ertaş'ta da çocukluk yıllarından başlayarak ve en başta babası olmak üzere kendi aşiretindeki ustalarla etkileşim ve düşünce alışverişinde bulunup buradan beslenerek yaratıcı yönünü geliştirmiştir. Yaratıcı kişiliğin bağımsız ve bireysel olma eğilimi taşıdığını, ancak buna karşın yaratıcı yönün gelişebilmesi için doğrudan eğitim ve destek yoluyla yardım görmesi gerektiğini belirten Andreasen, usta-çırak ilişkisine dayalı eğitimin öneminden söz ederek bunun günümüzde çağdaş yüksek bilimde de temel bir eğitim yöntemi olarak varlığına ve önemine vurgu yapmaktadır. Ustalık olgusunun başlı başına bir sanat olduğunu belirten Andreasen'a göre, bu yöntemde bilgi, görgü ve deneyimlerle birey desteklenerek yaratıcı yönü geliştirilir. Andreasen 2009/165. Özellikle 14-15 yaşına gelinceye kadar Neşet Ertaş da babası gibi ustalar ustası bir rehberin gözetiminde eğitilerek yaratıcılık yönünü geliştirilmiş, üretim biçim ve ürünlerinin ana yapısıyla ilgili yön çizmiştir. Ancak Muharrem Ertaş kendisini aşan yeni bir usta yetiştirmesine karşın Neşet Ertaş, gurbet ellerde geçen yaşamı ve bu zorlu yaşamın koşulları gereği bunu yapamamış ve birebir çırak yetiştirememiştir. Yaratıcı beynin doğuştan yetenekli insanlarda beklenmedik şekilde ortaya çıkabileceğini, bunun belki de kalıtsal olarak yaratıcılığı miras almış insanlarda görülebilme olasılığının güçlü olduğunu belirten Andreasen'in bu olguyu da, kalıtsal anlamda onlar yaratıcılıkları bir anda ortaya çıkan ve çok küçük yaşlarda bile doğuştan yetenekli görünen insanlardır. İçlerinde bastırılamaz bir yaratıcı güdü ve tutku vardır. Andreasen 2009-169. Nitekim bu bilgiye denk düşecek bir biçimde Neşet Ertaş'ın çocuk denilebilecek yaşlar türküler üretmeye başladığı, onda erken dönemde ortaya çıkan yaratıcılık kapasitesinin geliştirilerek 14-15 yaşına geldiğinde ana mağlar başucumda oturur gibi sanatsal çıtası çok yukarılarda bir eseri üretebilecek bir düzeye ulaştırdı. Andreasen'in olağanüstü yaratıcılık özelliği taşıyan beynin, insanın yaratılış ve ruh özelliklerinin bütünü olan kuyu ile onu başkalarından ayıran temel belirti ve davranış biçimlerini yansıtan nitelin de belirtilerini söylemektedir. Ona göre olağanüstü yaratıcılık bu yönle hem bir iyilik hem de kötülüktür. Çünkü bu özellik kişiyi yalnızca yaratıcı değil, Aynı zamanda ince düşünceli, başkalarına karşı duyarlı, kırılgan, inatçı, dirençli, saplantılı, en iyiyi arayan, kendi aklı ve anlayışına yönelmiş, fikirlerle dolu, sürekli çalışan ve ancak ürettiğinde rahat edebilen biri yapar. Andreessen 2009 bölüm 33. Andreessen'ın ortaya koyduğu bu saptamalar Neşet Ertaş'ta da birebir görülür. Ertaş'ta kişilik özellikleri yönünden duygulu, duyarlı, kırılgan, en iyi arayan, kendi aklı ve anlayışına yönelmiş, sürekli fikirlerle dolu, özgüveni yüksek biri olup, onun bu yönleri yaratım sürecinde eserlerin niteliğini belirleyen temel unsurlardandır. Son derece duygusal ve bir o kadar da sevgi dolu bir yüreğe sahip olan, her duyguyu dolu dolu yaşayan Ertaş'ın dolu yüreği, her eserin her bir sesinde kendini hissettirir. Gerek günlük yaşam içerisinde, gerekse sanat icrası sırasında gönüllere seslenirken sergilediği doğallığı, içtenliği ve engin gönüllülüğü, boş durmayı ve boşa vakit geçirmeyi sevmemesi nedeniyle, yaşamı boyunca zamanının çoğunu sanat çalışmalarıyla geçirmesi, işini bitirmeden rahat edememesi, kendine duyduğu yüksek özgüvenle teslimiyetçiliğe asla ödün vermeden daima mücadele ve üretim içinde olması, sanat konusunda olabileceğin ve yapabileceğin en iyisini amaçlayan, buna ulaşmaya çabalayan, mükemmelliyetçiliği eserlerinden kulaklara yansıyan kişilik özelliklerinin bazılarıdır. Ertaş'ın kişilik yapısındaki inatçı ve ısrarcılığa varan kararlılığı ise dehasının verdiği güven duygusu ile üretimlerin yansımalarını özümsemiş olmasındandır. Neşet Ertaş'ın sürekli sorgulamalarla, fikirlerle dolu olması, onun akıl kavrayışının ve kendi aklına anlayışlarına yönelmesinin bir sonucudur. Her zaman kendi aklının ve düşüncelerinin peşinden giden Ertaş, yaratılarının ana kaynağının kendi özü, kendi sözü olduğunun altını çizer. Neşet Ertaş'ın yaşamsal ve sanatsal tavrını etki eden ve neredeyse tüm üretimlerine damgasını vuran en belirgin kişilik özelliklerinden bir diğeri gerçekçiliğidir. Kainatta akıl dışı hiçbir şeyin olamayacağını, her şeyin akıl ve gerçekçilik içerisinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Ertaş'a göre, her durumda gerçeği söylemek en önemli şeydir. İnsanda başka bir keramet arayanlara karşı dile getirdiği, insanın gerçek kerameti her durumda gerçeği söyleyebilmesidir sözü ise bu anlayışının zirvesini ortaya koyar. Yaşam boyunca bunu gözeten Ertaş, kişilik yapısında belirgin olarak ortaya çıkan bu özelliğini üretimlerine de yansıtmıştır. Eserlerinde aklın almayan hiçbir şey söylemeyen Ertaş, olanı daima olduğu gibi ve abarttan uzak olarak dile getirmeye özen göstermiştir. Her durumu ve her olguyu akıl süzgecinden geçirerek eserlerine yansıtan Ertaş, bunu bir de mantık terazisinde tartar. Ertaş'taki mantık kavrayışının bir yandan gerçekçilik ve akılcılık çizgisinde gelişen, öte yandan da her olgu ve durumun kendi özgü doğasını göz ardı etmeden yürüyen bir işleyişi vardır. Gerek günlük yaşamını yönlendirmede, gerekse yaşamsal felsefesini biçimlendirmede daima akıl, mantık ve fikir ilişkisini kuran Ertaş, aklın ve mantığın almayacağı bir düşünce dile getirmez. Bu olgu, Ertaş'ın sanatsal felsefesi ve yaratımlarında da aynı yönde kendini gösterir. Öyle ki Ertaş'ın tüm eserleri incelendiğinde, işlerinde akıl ve mantığa aykırı hiçbir düşünce olmadığı gibi, birbiriyle çalışan bir yan bulmak da olanaksızdır. Kavramlar, yaklaşımlar ve yorumların tüm birbiriyle uyumlu, tutarlı, açık seçik bir ifadedir. Türkünün anası hava, ömrü sözdür deyip, mantıksız sözler katmanın ya da yanlış okumanın, türkünün anlamını ve bütünlüğünü bozarak, ömrünü kısalttığını belirten Ertaş, bu nedenle kendi eserlerinin özellikle söz yönünden yanlış icra edilmesine tepkilidir. Çünkü ona göre söylenen her şey insanların anlayıp bilmesi ve yararlanması için olup bu tip yanlışlarla niteliği bozulmamalıdır. Toplumsal yapı içerisinde düşünce, üretme, görüş ve tavır belirleme, söz söyleme, öğreti aktarma gibi yönler, dünyayı cahil eğitmek için gönderildiklerine inanılan ozanların bilgelenmiştir. Neşet Ertaş'ın insana, topluma ve toplumsal olaylara karşı duyarlılığı, sorumluluk bilinci içinde bilgisini eserleri yoluyla iletmesi, böylelikle de doğruları arifçe bir tavırda aktarmaya çalışması da onun bilgelik dolu sezgisinin, arif kişiliğinin ve ozan aşık kimliğinin yansımalarıdır. Ertaş'ın geçmişi bilen, yaşadığı çağı ve getirilerini kavrayan, olayların ve durumların ne yönde ilerlediğini görüp geleceğe yönelik bu yönde düşünceler üretebilen bir görüşü vardır. Kendisini doğuştan aşık olarak tanımlayan Ertaş, bu yolda çok sayıda ürün vermiştir. Ertaş kendisinin bu yönle ilgili olarak, ben gariban birisiyim, benim ahım yok, şahım yok, ben ozanım, gezenim, tozanım demedim, çabamız şurada 3-5 türkümüz var ise bunları gelecek kuşaklara bırakmak için. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012 diye belirtmektedir. Ancak o her ne kadar bu konuda da kendisiyle ilgili olarak enginlik içerisinde konuşmalar yapsa da onun ozanlığa aktardığı öğretiler ve toplum belleğinde yarattığı etki azımsanmayacak ölçüdedir. Neşet Ertaş eserlerinde Türk halk edebiyatındaki ezikliğin bir dışa vurumu olan ve gurbete düşmüş anlamını taşıyan garip mahlasına takma adını kullanır. Bu mahlas zaman zaman kul garip ya da garip kul biçimine dönüşse de özü ve anlamı aynıdır. Ertaş bu durumu şöyle açıklıyor. Ben ustamalı söylemiyorum. Kırşehir türküsü olarak hepsi babamındır veya onun babasınındır. Ben onları da söyledim ama %10'u 15'i geçmez. Söylediğim türkülerin geriye kalan %85'i benim türkülerimdir. Bunları da haliyle kendime göre söylüyorum. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Ustamalı okumayan Ertaş, kendisinden önceki ustaların havalarını yönelmeyişin gerekçelerini şöyle anlatmaktadır. Gelmiş geçmiş uzanların ne dediğini Allah'ım sayesinde bana kimse söyleyemez. Ustamalı bundan 1000 sene, 1500 sene evvel ozanların üstü kapalı olarak arifçe söylemiş oldukları sözlerdir. Değiştir. Herkes arif olsa dünyada cehalet kalmazdı. Ömür kısa. Dünyaya gelen hiçbir şey bilmeden gelip gidiyor. Bunun için cehalet durmuyor. Öyleyse bunları eğitmek gerekiyor. Eğitmek için de bunlara doğrusunu söylemek gerekiyor ki aysın, ayıksın, aklına mantığına uysun. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Bireyin ve dolayısıyla toplumun yararını gözeten bu anlayış yalnızca Ertaş'ın değil, aynı zamanda tüm ozanların genel tavrıdır. Ancak diğer ozanların birçoğunda görülen pir elinden bade içme, keramet sahibi olma gibi düşüncelerle kimi zaman sanat kaygısı ve gösteriş amaçlı olarak duygu ve düşüncelerin üstü kapalı anlatımlarla gizemli bir biçimde söyleyiş Ertaş'ta kesinlikle yoktur. İnsanın gerçek kerametinin her durumda doğruyu söyleyebilmesi olduğunu belirten Ertaş bu durumu, her kim olursa olsun söylediği söz eğiticidir ve karşı tarafın anlaması içindir. Eğer kendini bilenler bir şey söyleyecekse üstü kapalı söylenmeden herkesin anlayacağı dilden söylenmesi lazımdır ki karşı taraf bundan bir şey anlasın. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012 sözleriyle dile getirmektedir. Ertaş bu anlayış doğrultusunda söyleyeceklerini daima kendi deyimiyle açıkça, Türkçe ve Mertçe söylemeyi yeğlemiş, böylelikle cahilin bile kavrayıp yararlanabileceği bir anlatıma kavuşturmuştur. Öyle ki o içli ezgilerle hayat vererek birer sanat eserine dönüştürdüğü düşüncelerinin türküleşmiş biçimini dinlerken etkilenip ağlayanlara ben ağlatmak için değil anlatmak için çalıp söylüyorum diyerek bu tavrını dile getirir. Bir yaratıcı olarak Ertaş'a göre ozanlar, aşıklar haktan aldıkları ilham ile kendi özlerinin sesine kulak verir ve ruhlarına gelen bilgiyi, duyguyu sözlere, ezgilere dönüştürerek halka aktarırlar. Bir ozan aşık olarak Ertaş da özünden gelen bilgileri türkü olarak aktarır, haktan aldığını sanat yoluyla halka iletir. Aşıklık halini bir garip aşığım kendi halımda dizesiyle şiirlerine yansıtan, hak ve halk aşıklığı yolunda insan sevgisini her şeyin üzerine tutan, içi dışı özü sözü bir coşkun gönüllü, gözü pek, haksızlığa dayanamayan, dünya malını hiçe sayan bir ozan aşıktır Ertaş. Bu söz ve ilkeler üzerine kurduğu yaşamı boyunca ürettiği eserleri de adeta yaşamının aynasıdır. Yaşadığını söyler, söylediğini yaşar. Söyleyeceklerini hoş kelam içerisinde ve kırmadan, incitmeden, ileri gitmeden düsturu temelinde dile getiren Ertaş, özel olarak hiç kimseyi hedeflemedim dediği birbirinden değerli türkülerinde bu anlayışının en ince örneklerini sergiler. Söyleyecekleri biçim yönünden özel ve kişisel hedeflemelerden, olaylardan, durumlardan arınmış, herkesin kendinden bir şey bulabileceği genel bir ifadedir. Öyle ki kendi yaşadığı durumları ve olayları da böylesi bir yaklaşımla ortaya koyarak genelleştirir. 8. ayrımın sonu, sayfa 101.